Hüdayi Coğrafyasından hazırlayan ve sunan Doktor Alican Tatlı. Hüdayi Coğrafyasından başlıyor.
Hayırlı huzurlu anlar değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya, Hüdayi Coğrafyası'ndan programına, Hüdayi Coğrafyası'na hoş geldiniz. Hüdayi Coğrafyası yeni bir program, farklı bir program. Bir defa Hüdayi Coğrafyası, belki ilk önce bu isimden söz ederek, bu isme vurgu yaparak başlamak lazım programımıza. Gerçekten engin ve zengin bir coğrafya. Hakikaten bereketli bir coğrafya. Son derece önemli bir coğrafya ve özellikle gerek ülkemizin kaderinde, gerek dünya Müslümanlarının kaderinde, Orta Asya'daki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın kaderinde son derece müessir bir coğrafya. Bu coğrafyanın himmeti olabildiğince Ali, nice gönüllere ulaşmış, nice aç ve susuz insanın açlığını giderme, susuzluğunu giderme noktasında hakikaten bereketli sofralar ortaya koymuş. Hüdayi'nin ziyafet sofrasından belki bu noktada ilk olarak aklımıza gelir, Hüdayi Coğrafyası dendiğinde aklımıza. Hüdayi Coğrafyası programının asıl yapımcısı, sunucusu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yurtdışı Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Alican Tatlı Bey, kendilerini Genç Dergisi'ndeki yazılarından, ilmi çalışmalarından tanıyor, yakından takip ediyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Camiası'nın, Altınoluk Camiası'nın, Genç Dergisi okuyucularını da yakından tanıdığı bir isim ve biz bu ilk programda biraz Hüdayi Coğrafyası'nı bize anlatmasını isteyeceğiz Doktor Alican Bey'den ve bu programın çerçevesini birlikte çizmeye çalışacağız. Hüdayi coğrafyası derken ne anlamamız gerekiyor? Bu coğrafya nasıl bir coğrafyadır? Hususiyetleri nelerdir? İşte bu ve benzeri soruların cevaplarını kendilerinden alacağız. Öncelikli olarak Hüdayi coğrafyası Erkam Radyomuz için hayırlı olsun, bu ümmet için hayırlı olsun diyelim. Siz de hoş geldiniz, biz de hoş geldik tekrardan.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de sözlerime inşallah bu programın hayırlara vesile olması temennisiyle, dileğiyle başlamak istiyorum. Hem Türkiye'miz için, hem İslam ailemi için, hem bütün insanlık ailemi için bu programın inşallah hayırlara vesile olmasını, bereketler getirmesini ümit ediyorum, arzu ediyorum. Bu niyetlerle inşallah başlayalım.
İnşallah arzu ederseniz biraz önce de ifade etmiştim sohbetimize, programımıza, bu programa da ismini veren Hüdayi Coğrafyası'ndan, bu coğrafyanın öneminden ve hususiyetlerinden söz ederek başlayalım. Biz biliyoruz ki Hüdayi Coğrafyası gerçekten zengin olduğu kadar bereketli de bir coğrafya. Dinleyenlerimizin, sesimize kulak veren kıymetli dostlarımızın çok daha iyi anlamaları, bu coğrafyayı çok daha yakından tanımaları adına sizden bir Hüdayi Coğrafyası tanımı rica etsek, bu sorunun içini nasıl doldurursunuz? Ne demek istiyoruz biz Hüdayi Coğrafyası derken?
Tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir tanıma ihtiyaç var. Yani Hüdayi Coğrafyası diye adlandırdığımız bu programın çerçevesi nedir? Bu coğrafyadan kasıt nedir? Neleri anlamalıyız? Bu çerçeveyi biraz olsun dinleyicilerimize aktarmak, anlatmak, bu çerçeveyi sunmak önemlidir. İzin verirseniz şöyle başlayalım.
Lütfen buyurun.
Hüdayi coğrafyası derken Hüdayi mensupları, yani orada çalışanlar, çalışanlarıyla Hüdayi gönüldaşlarının, yani Hüdayi'ye gönül verenlerin, kısaca Hüdayi dostlarının yüreğinin uzandığı her yer, ayağının bastığı her yer, sesinin ve nefesinin ulaştığı ve hizmet götürdüğü her yeri kastetmekteyiz. Yani aslında çok geniş bir yelpaze olmuş oluyor dikkat ederseniz.
Burayı bir daha tekrar edelim mi? Yüreğinin uzandığı
tabii,
her
yani,
yer.
Hüday dostlarının yüreğinin uzandığı her yer, ayağının bastığı her yer, sesinin ve nefesinin ulaştığı ve hizmet götürdüğü her yeri kastetmekteyiz. Dolayısıyla bir gönül dünyanın öbür ucuna uzanmışsa, oradaki bir yürekle buluşmuşsa, bir hüdayi mensubunun ya da gönüldaşının dünyanın neresine olursa olsun ayağa basmışsa, sesi oralara kadar uzanmışsa, sesini duyanlar varsa, nefesi ulaşmışsa oralar bizimdir diyoruz. Evet. Orası hüdayi coğrafyasıdır diye düşünüyoruz. Hamdolsun hüdayi coğrafyası bu kadar geniş bir coğrafya. Hakikaten hüdayi mensuplarının, gönüldaşlarının, dostlarının da sesinin, nefesinin birçok yere ulaştığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Oralarda gittiğimiz zaman onlarla buluşuyoruz, hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Onlar zaman zaman ülkemize geliyorlar, Türkiye'mizde bizi ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla çok geniş bir yelpaze diye söyleyebiliriz.
Evet.
Tabii belki bunlara bazı ilave edeceğimiz şeyler de şüphesiz olacak. Sadece bununla sınırlı olarak da görmemek lazım. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun orada bir hüdayi mensubu veya hüdayi dostu varsa orasını biz hüdayi coğrafyası olarak kabul ediyoruz. Bu tanımdan böyle bir sonuç çıkarıyoruz.
Yani dünyanın neresinde olursa olsun orada bir hüdayi gönüldaşı, bir hüdayi mensubu, bir hüdayi dostu varsa orası hüdayi coğrafyasının sınırlarına dahil demektir.
Aynen öyle Selahattin Bey. Orası bize binlerce kilometre uzakta olsa bile bize çok yakın.
Ve biz oradan kendimizi mesul hissediyoruz.
Evet. Zira orada yüreği bizimle atan, bizi seven kardeşlerimiz var. Birlikte hizmet ürettiğimiz kardeşlerimiz var. Dolayısıyla oralar bize uzak değil. Oralar bize çok yakın. Dolayısıyla burada bir uzaklık, yakınlık mefhumunu, kavramını da
İzafi zaten.
Hüdayi coğrafyası dediğimizde işte gönlün uzandığı, sesin uzandığı her yer dolayısıyla bize çok yakın olarak telakki etmemiz, kabul etmemiz gerekiyor.
Evet. Belki burada şunu da sormak lazım Alican Bey. Nasıl bir açlığın neticesinde vücut buldu bu şefkat ve merhamet coğrafyası? Yani nasıl bir boşluğu giderdi yıllar içerisinde ve gidermeye devam ediyor şimdilerde?
Selahattin Bey, izniniz olursa ona geçmeden önce aslında biraz önceki sorduğunuz soruyu biraz daha belki
lütfen,
açmak,
buyurun.
Oraya bazı ilaveler yapmak da fayda olabilir. Hani biraz önce demiştik ya, dünyanın neresinde olursa olsun birlikte hizmet ürettiğimiz, yüreği bizimle atan kardeşlerimizin olduğu yerler bizim coğrafyamızdır. Hüdayi'nin coğrafyasıdır demiştik. Onlar dünyanın öbür ucunda olsalar bile ya bizim hilkatte, yani yaratılışta kardeşlerimizdir. Yani Adem Aleyhisselam'ın evlatları olma bakımından bizim kardeşlerimizdir. Ya da dinde kardeşlerimizdir. Yani dolayısıyla bu coğrafyada hizmetlerimizi ortaya koyarken çok üniversal olarak oralardayız. Dar kapsamlı değil. Misyonumuz olarak çok geniş bir perspektifle oralardayız. Yani sadece bir din kardeşliği olarak değil, aynı zamanda bir insan kardeşliği olarak oralardayız.
Bu çok önemli. Sadece din kardeşliği olarak değil, insan kardeşliği olarak da hüdayi coğrafyasının içerisindeyiz diyorsunuz.
Evet. Çünkü hizmet alanlarımıza bakınca ve bu hizmetlerden istifade eden insanlara da bakınca sadece din temelli olduğunu, Müslümanlara yönelik olduğunu söylemek doğru olmaz. Yani hizmetlerin tarzı, sunuluşu itibariyle baktığımızda sadece din temelli olduğunu söylemek doğru olmaz. Ya mesela Kurban Bayramı'nda yapılan hizmetler, kurban organizasyonlarında bu hizmetlerden Hristiyanı da, bazen Yahudisi de, bazen bir animisti de istifade edebiliyor bulunduğu yerde. Hatta Onların bu hizmetlerden istifadesi sonucunda bu anlayışa büyük bir sempatiyle, muhabbetle baktıklarını ve bundan etkilendiklerini de söyleyebiliriz. Hatta zaman içerisinde bu anlamda hidayet bulan insanlara rastlıyoruz. Yine yazdığınız bir kitabın mesela tercümesinden sadece Müslümanlar istifade etmiyor.
Muhakkak.
Yani ateisti de, başka dine mensup olanlar da, Müslümanlar da istifade edebiliyor. Dolayısıyla bizim hidayet coğrafyasında hizmet sunduğumuz kitleye bakarsak, bütün insanlığa hizmet edildiğini söylememiz daha doğru olacaktır. Bir de hidayet misyonunun içerisinde şöyle bir anlayış vardır. Temel esaslardan bir tanesidir. Bütün inananlar, müminler, kardeşlerimiz bize zimmetlidir. Yani biz onlardan mesulüz. Bu aslında halkının birinci halka diyebileceğimiz durum. Ama bir de bunun ötesinde bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, bir müminin tarifinde de kendi yüreğinde olanı bir başkasına taşırma, ulaştırma gibi böyle bir lügat manası var. Bir mümin tarifinde yüreğinde olanı bir başkasına ulaştırma, böyle bir misyonu var müminin, böyle bir vazifesi var. Dolayısıyla halkının ikincisinde şunu ilave etmemiz gerekiyor. İnanan müminler bize zimmetlidir. İkinci halkada da hidayete muhtaç herkes bize zimmetlidir. Şimdi hidayet misyonunda böyle bir anlayışın, böyle bir temel esasın var olduğunu da ortaya koyarsak, aslında hidayet coğrafyası sadece inananlara, müminlere hizmet götüren, sunan bir anlayış değil. Hilkatte kardeşlerimiz olan insanlığa da sunacağı değerlerinin olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten zaman içerisinde programlarımız çerçevesinde inşallah bu noktalarda nasıl olduğunu örneklerle inşallah ortaya koymaya gayret ederiz.
İnşallah. Aslında bu biraz da nasıl bir açlığın neticesinde vücut buldu bu şefkat ve merhamet coğrafyası sorusunun da bir yerde cevabı oldu. Tabii. Yani sizi anlatırken pek muhterem büyüğümüz, çok değerli üstadımız Osman Efendi hocamızın bu çok sık kullandığı bir tabir var. Matemlerin civarında olmak. Yani burada matemlerin civarında olmak derken belki sadece fakir fukara, garip gureba, ihtiyaç sahibi insanları değil, elbette en öncelikli ve önemliler onlar. Ama dediğiniz gibi hidayete muhtaç insanlar, onlar da bir yerde işte matemlerin civarında olmak derken o kapsamın içerisine giriyor mu acaba?
Yani bir insanın mutluluğu sadece dünyaya ait mutluluk olarak görülmemelidir. Şüphesiz o da çok önemli. Ama bizim anlayışımıza, bizim telakkimize göre bir insanın hem dünyada hem de ahirette mutluluğu, yani iki cihan saadeti söz konusu olduğunda, hatta dünyanın sınırlı, sonlu olduğunu düşünürsek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle velel ahiretu hayrul leke minel ula, ahiret dünyadan daha hayırlıdır, daha önemlidir. Yani sonsuzluk var orada çünkü. O sonsuzlukta mutlu olmak çok daha önemli olduğu için bir insanın sonsuzluğunu kazanmasına vesile olmak, yardımcı olmak, onun elinden tutmak aslında asıl matemlilerin, asıl elinden tutulması gereken kimselerin bu insanlar olduğunu düşünmek çok daha anlamlı, daha önemli. O yüzden zahiri hizmetler, insanın bedenine, cesedine yapılacak hizmetler, belki bir açı doyurmak, bir susuzu suya kandırmak, elbisesi olmayan bir insanı giyindirmek, bunlar şüphesiz çok önemli. Bunları önemsiyoruz. Bunlar zaruri ihtiyaçları insanların, huzurlu, mutlu olması için lüzumlu. Ama belki bundan çok daha önemlisi, onların ruhunun açlığını, gönlünün açlığını, belki sonsuz hayatını kazanmaya vesile olacak bilgilerle, anlayışla, düsturlarla buluşturmak, davranışlarla buluşturmak, onun hem dünya hayatında güzelleşmesine vesile olmak hem sonsuzluğunu kazanmak çok daha önemli. Yani matemliler derken evet. Bu matemin içerisinde sadece dünyevi ızdıraplar, çileler
anlaşılmamalı.
Burayı da daha geniş düşünmeliyiz. Dolayısıyla hidayete muhtaç insanları önemsemeliyiz. Tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ömür boyu çırpındığı gibi, bir yüreğin İslam'la buluşması adına çırpınışları gibi, bu konuda çektiği çileleri, ızdırapları, bunları biliyoruz. Yeri geldikçe onlara da zaten temas edilir. O yüzden çok doğru söylüyorsunuz. Hidayete muhtaç insanlara önem vermek, böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu hep hatırda tutmak gerekiyor.
Önem vermek, estağfurullah, buyurun.
Belki sözünüzü kesiyorum, özür dilerim ama şu... hem hilkatte kardeşliğin hem evet. de dinde kardeşliğin getirdiği bize birçok sorumlulukların, üzerimizde sorumlulukların var olduğunu da burada ilave etmek isterim. Zaten bu sorumluluk sebebiyle başlayan ilişkiler ve hizmetler Hüdayi mensuplarını ve gönüldaşlarını kendi çapında bir dünya ailesi haline getirmiştir. Kendi çapında diyorum. Kemiyet itibariyle belki küçük olsa da keyfiyet itibariyle büyük bereketlere vesile olacak bir aile olmuştur diyebiliriz. Hüdayi misyonunu taşıyan bu gönüllüler dünyanın dört bir yanında sorumluluklarını yerine getirmenin gayreti içerisindeler Selahattin Bey. Hüdayi mensupları ve gönüldaşları 1992 yılına kadar kendi misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'de hizmetlerine devam ediyordu. Hı hı. Buralara da temas etmemizde fayda var. Önce İstanbul merkezde başlayan Hüdayi hizmetleri daha sonra Anadolu'ya dalga dalga yayılmış durumda ve halen devam etmekte. 92'ye kadar içeride bir hizmet hareketi devam ederken hı hı. Ve bu hizmet hareketi her geçen gün olgunlaşırken işte 92'nin Ocak ayında Kafkaslardan gelen bir gönül insanı
evet.
İstanbul'a geliyor ve yüreğini ortaya koyarak Hüdayi Vakfı'nın yetkililerinin ve Hüdayi gönüldaşlarının gündemini bir anda değiştiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin coğrafya olarak dışına çıkıyor Hüdayi. Hüdayi hizmetlerinin Türkiye'nin dışına dünyanın dört bir yanına çıkmasının serüveninin aslında başlangıcı da bu şekilde olmuş oluyor.
1992 yılının Ocak ayı diyorsunuz.
Evet.
Evet. Şimdi belki o 1992 Ocak ayı ve sonrasında yaşananlar, o Hüdayi ruhunun Azerbaycan'da kendini hissettirmesi, oraya atılan tohumlar ve o ne kadar bereketli tohumlardır ki sonrasında nasıl neşvu nema buluyor. Gerçekten o hizmetler dalga dalga yayılıyor, tüm dünyayı sarıyor. Bunları daha teferruatta, daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Fakat hani kavram kavram, tanım tanım gidiyoruz. Şimdi siz her sohbetimizde ya da konuşmamızda ya da genç arkadaşlarımızla, dostlarınızla bir araya geldiğinizde Hüdayi gönüldaşı tabirini çok sık kullanır, bunun altını çizersiniz. Hüdayi coğrafyasının olmazsa olmaz zenginliği, yardan, anadan, serden geçercesine gayret kuşağını kuşanan hizmet erleri. Yani sizin ifadenizde Hüdayi gönüldaşları, ne kadar sıcak, ne kadar güzel bir ifade. Belki bu Hüdayi gönüldaşları ifadesinin de bir tarife muhtaç olduğunu düşünüyorum. Yani kimdir Hüdayi gönüldaşı? Biz Hüdayi gönüldaşı dendiğinde, Hüdayi gönüldaşını duyduğumuzda ne anlıyoruz? Nasıl bir adammışlık ruhunun temsilcisi? Sizden şöyle dört başı mamur bir Hüdayi gönüldaşı tarifi istesek.
Estağfurullah. Şimdi tabii coğrafyamızı, sınırlarını çizmeye çalıştık. Hüdayi coğrafyasını biraz ortaya koymaya çalıştık. Tabii bu coğrafyaya giden insanlar veya bu coğrafyada yaşayan Hüdayi gönüldaşlarının da vasıflarını, özelliklerini bilmeye ihtiyaç var. Onları ortaya koymaya ihtiyaç var. Belki şöyle demek lazım. Her şeyden önce Hüdayi gönüldaşları veya hizmeterleri birer gönül insanıdır. Yani aslında gönül insanını biz tarif ettiğimizde bir Hüdayi gönüldaşını anlamış oluruz. Yani dolayısıyla burada Hüdayi misyonuna sahip bir gönül insanının hangi vasıflara sahip olduklarına temas etmek lazım. Yani özet de olsa belli çerçevede bunlara temas etmek lazım. Bu sorunun cevabını Hüdayi camiasının hakkıyla temsil eden muhterem büyüklerimizin değerlendirmeleriyle anlatmak daha isabetli olacaktır. Zira bu konuda biz onlardan değişik zamanlarda dinlediğimiz sohbetlerden ve hizmetle ilgili şahit olduğumuz uygulamalardan hareketle anlatmak daha uygun düşer. Tabii ki bu konuda haddimizi aşma edepsizliğine de düşmek istemem.
Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım.
Zira onların değerlendirmelerini tabii ki biz kendi istidadımız, kabiliyetimiz ve görebildiklerimiz kadarıyla anlatabiliriz. Çünkü evet. Hüdayi misyonu büyük bir misyondur.
Kesinlikle.
Bu noktada haddimi bilmek isterim.
Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. Saate bakıyorum. Kısa bir ara vermemiz gerektiğini söylüyor bize. Çok kısa bir ara verelim. Güzel bir şöyle gönlümüze hitap eden, kulaklarımızın, kalplerimizin pasına silecek bir tasavvuf musikisi eseri dinleyelim. Ardından bu Hüdayi gönüldaşının daha böyle efradını cami, ayarını mani bir tarifini yine çok kıymetli büyüklerimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın tanımlamaları ve tarifleriyle sizden rica edelim. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı ile Hüdayi Coğrafyası programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Değerli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Hüdayi Coğrafyası programında beraberliğimiz devam ediyor. Doktor Alican Tatlı'yla birlikteyiz. Bize programımızın ilk bölümünde Hüdayi coğrafyasını böyle ayrıntılı bir şekilde anlattı, tarif etti. Bu coğrafyanın içerisine neler giriyor ve geriye dönüp baktığımızda yüreğimizin uzandığı her yer bir Hüdayi dostunun, bir Hüdayi gönüldaşının, bir Hüdayi mensubunun ayağının bastığı her yer, sesinin, nefesinin ulaştığı her yer Hüdayi coğrafyası oluyor. Gerçekten son derece mümbit, toprakları mümbit, bereketli, zengin, derin bir coğrafya bu coğrafya. Elbette bu coğrafyayı böylesine zenginleştiren, güzelleştiren, bereketli hale getiren en önemli unsur insan unsuru. Ve burada işte o gönül insanı, Hüdayi gönüldaşı dendiğinde Hüdayi gönüldaşı eşittir gönül insanı karşımıza çıkıyor. Belki bu gönül insanını biraz daha açmak, biraz daha böyle müşahhas bir tarif yapmak gerekirse neler söylemek icap eder Alican Hocam?
Teşekkür ediyorum. Hakikaten coğrafyayı tanımlamaya çalıştık, gayret ettik. Bu coğrafyada hizmet eden hizmeterlerinin vasıfları önemli. Hüdayi misyonu içerisinde bu Hüdayi gönüldaşlarının bir gönül insanı olduğunu, olması gerektiğini ifade etmiştik biraz önce. Tabii bu gönül insanın vasıflarını da aslında bu misyonu belirleyen büyüklerimizin hem ifadelerinde hem uygulamalarında derinliğini orada buluyoruz. Dolayısıyla ben gönül insanını anlatmaya çalışırken onları daha çok referans alacağım. Biraz onların değerlendirmelerinden hareketle bu tarifin içini dolduralım diye arzu ediyorum Selahattin Bey. öylesi daha isabetli evet. olacak. Çünkü biraz önce aslında yarım kaldı. Bu konuda haddimi aşmak istemem demiştim. Çünkü herkes kendi kabı kadar bu tarifleri yapabilir veya bir şeyler söyleyebilir. Biliyorsunuz Mevlana Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki şu dağı buradan şu karşı tarafa aktarmak istesem ne kadar kova ile bunu başarabilirim diye sormuşlar birisi. O da tebessümle soran kişiye der ki evladım bu senin gücün ve kovanın büyüklüğüyle alakalı bir şeydir der. Eğer gücün kuvvetin yerindeyse, kovan da çok büyükse bir seferinde bile onu doldurup oradan alırsın, karşı tarafa nakledebilirsin.
Amin.
Ama gücün eğer zayıfsa, eksikse, kovan küçükse o zaman belki yüzlerce, binlerce kovayla anca onu oraya aktarabilirsin, boşaltabilirsin demiş. Dolayısıyla biz bu yolun büyüklerinden görebildiklerimiz, duyabildiklerimiz ve hissedebildiklerimiz kadarıyla bir gönül insanının vasıflarını anlatmamız gerekiyor. Müdahi misyonuna göre özetle bir gönül insanın şu vasıfları taşıması gerekiyor. Her şeyden önce bu gönül insanının davasının esası sevgi olması gerekiyor. Yani birinci özellik, en önemli özellik davasının esası sevgidir. Bu yüzden o hem gönüller kapısının anahtarının hem de huzur, güven ve saadetin şifresinin sevgi olduğunu ve sevmeden asla bir gönül insanı olunamayacağını çok iyi bilir, bilmesi gerekir. Dolayısıyla burada bu gönül davasının esasının sevgi olduğunun şöyle altını çizmemiz gerekiyor, boltlamamız gerekiyor. Çünkü bu hizmetlerde katlanılan sıkıntılar, ezalar, cefalar ancak severek aşılabilir. Ancak ona gönül bağlayarak muhabbet olursa aşılabilir. Yoksa son derece bir sıklet olur, ağırlık olur, zorluk olur. Bunu böyle ifade ettikten sonra belki ikinci olarak şunları da söylemek gerekiyor. Bir hüdayi gönüldaşı yani gönül insanı ulaşabildiği her insanı İslam'la ve onun güzellikleriyle buluşturan insandır. Bu yüzden gönül insanı kalpten kalbe yol açan ve gönüllerde taht kuran kimsedir. Bir insan yetiştirip onunla binlerce yürek aşılayandır. Bu tabir muhterem Ahmet Taş getiren abimize ait bir tabirdir. O bir mümini, bir Müslümanı, bir gönül insanını tarif ederken öyle söyler. Bir insan yetiştirirsiniz, onunla binlerce yürek aşılanır der. Dolayısıyla hüdayi misyonu içerisinde bir hüdayi gönüldeşinin ya da bir gönül insanının, hizmet erinin böyle bir vasfının olması gerekiyor. O bir insan yetiştirip onunla binlerce yürek aşılayandır. İnsanlara huzur ve sürur bahşedendir. Yine gönül insanı hizmeti gönülde bir sevda haline getiren insandır. Yine bu gönül insanının vasıfları arasında şunu sayabiliriz. İletişim becerisi yüksek, herkesin kendisine kolayca ulaşabildiği kimsedir. Yani ona ulaşmak zor değildir.
Evet.
Kolayca ulaşılması gerekiyor. Orada bir mütevaziliğin belki altını çizmek gerekiyor. Tabii burada en güçlü iletişimin de söz dilinden ziyade hal diliyle gerçekleşebileceğinin bilincindedir o. Gönül insanı dememiz gerekiyor. Bir de gönül insanının her şeyden evvel kendi iç dünyasında yaratanıyla bir gönül bağı kuran ve gönlünü her an sahibinin istediği gibi koruma gayreti içinde olandır diyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak'la kurduğu gönül ilişkilerini düzeltip sağlamlaştırandır. Kısacası o, Rabbi ile hep sulh halinde yaşayandır. Yani ona olan teslimiyet ve tevekkülü tamdır. onun emir ve yasaklarına karşı hassas bir yüreğe sahiptir. Aşk tohumunun onun ancak onun muhabbet toprağında yeşereceğinin farkındadır. Dolayısıyla bir gönül insanı Rabbi ile olan iletişim ve bağının güçlü olması gerekiyor. Tabii bu saydığımız vasıflar, daha da sayacağımız vasıflar belki yıldızlarda üst mertebede şeyler, ama sonuçta oraya ulaşmak için de insanın tekamülü için, gelişmesi için bu tür hedefleri de önüne koyması, kabiliyeti, istidadı kadar bu noktalarda bir yolculuk yapması da kendi lehinedir diye düşünüyorum.
Tabii. Aslında herkesin dediğiniz gibi istidadı ölçüsünde, nasibi ölçüsünde, gayreti, cehdi ölçüsünde bu hedeflere ulaşmak gibi bir şansı var. Yani böyle bir ufuk var önümüzde. Böyle bir gönül insanı olma hedefimiz olsun yeter ki.
Tabii.
Yani bunun için
hedef varsa, gayret de varsa, Cenab-ı Hak da murad etmişse
yol açık.
Yol açık. Doğru. Olmaz diye bir şey yok. Yok. Dolayısıyla biz o yola girmekle mükellefiz. O yolda adım atmakla mükellefiz. Adımlarımızı çoğaltmakla mükellefiz. Evet. Devam edelim yine bu gönül insanının vasıflarını. Gönül insanı hizmetin gönülleri zirvelere ulaştıracak ulvi bir basamak olduğunu ve hizmetin yüceliğinin onu yerine getirirken katlanılan cefaya, gösterilen edebe bağlı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Yani bu yol zehirle pişmiş aştır diyebiliriz. Yani zorlukları olan, uykusuzlukların olacağı, bazen düşünce anaforlarının, birçok kederlerin, sıkıntıların iç içe olduğu bir yol bu yol.
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal diyor Üstad, evet. Necip Fazıl.
Ama belki işte o kulluğun hazzını yaşamak gibi çok büyük bir rütbe ona bahşedilecek. Tabii burada belki altı çizilecek bir nokta, gösterilen edebe bağlı buradaki o hizmetin yüceliği ancak gösterilen, bu noktada gösterilen edebe de bağlı. Yani onu yüce kılacak olan şey gelişi güzel yapılan bir hizmet değil. Hizmette dikkat edilmesi gereken edebe, erkanı riayet ederek yapmak. Mesela bir insanın bir problemini çözmek için ona bir şey ikram edebilirsiniz, verebilirsiniz. Ama bu vermenin çok çeşitli yolları var, tarzları var, üslupları var, metotları var. Bu kısaca inciterek de olabiliyor. Bazen hiç incitmeden, kırmadan, dökmeden de olabiliyor.
Oradaki i̇şte, tazim ve inceliğiniz işte o farkı edep, ortaya koyuyor.
O edep dediğimiz şey oradaki farkı ortaya koyacak. Yani rencide ettikten sonra, incittikten sonra, gönül kırdıktan sonra verdiğiniz şeyin aslında çok da kıymeti yok. Ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi sağ elin verdiğiniz, sol elin hissetmeyeceği tarzda, görmeyeceği tarzda insanları rencide etmeden, kırmadan, üzmeden, onurlarını rencide etmeden bir veriş de var. İnsanların içerisinde onu tahkir edercesine, küçük görürcesine vermek de var. Dolayısıyla yani burada hizmet erinin, gönül insanının hizmeti ifa ederken ne kadar zorluk çekerse çeksin, onu bir edep dairesi içerisinde yerine getirme sorumluluğu var, yükümlülüğü var. Yine hizmeti kendisine şiar eden gönül insanı nefis engeliyle karşılaşacağı alanların başında hizmetin geldiğini unutmamalıdır. Bu yüzden de bir mayın tarlasında yürüyen kimsenin hassasiyeti gibi muamelelerinde nezaket ve edep ölçülerine de dikkat etmelidir. Yani bu yol nazenin bir yol, ince bir yol, hassas bir yol. Bir mayın tarlasında yürürcesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bir şey yapmak değil, yapılan şeyin güzel yapılması, ihsan kıvamında yapılması diyor büyüklerimiz ona. Rabbin onu her an gördüğünü hissedecek tarzda bir hizmet sunmak. Bu da çok önemli bir nokta diye düşünüyorum Selahattin Bey. yine bu gönül insanı, hizmet insanı hizmetin nefs engelini aşıp insanlara ve mahlukata faydalı olmak suretiyle Allah'ı aramak olduğu hakikatini gönlünde hep diri tutmayı başarır. Bu da çok zor bir şey. Yani çünkü hizmette sürekli insanlar arası ilişkilerden dolayı büyük bir nefs engeli var. Burada tabii bu engeli aşmak ve bunu aşarak mahlukata, Allah'ın bütün varlığına, varlıklarına bir hizmet sunmak, faydalı olmak, işte bunu yapmakla Allah'ı aradığını hissedecek yani. Bütün mahlukatı memnun edercesine onu faydalandırmayı esas alan bir anlayış. Tabii nefsin bir takım isteklerini ne yapmak veya onun engellerini aşmakla mümkün. Çünkü o fedakarlık istiyor. Yani nefs ise rahatlık istiyor. Yan gelip yatmak istiyor. Zamanını vermek istemiyor. Bana ne diyor? Başkaları yapsın diyor. Birçok şey söylüyor. Dolayısıyla bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii hizmetin azametini idrak etmek diye bir kavram var Hüdayi misyonunda. Böyle düşününce hizmetin elden gitmesinin ve ondan mahrum kalmanın bir mevt-i külli, her şeyiyle yok olma olduğunun şuurundadır. Şimdi burada tam aklıma çok önemli bir hatıra geldi.
Lütfen buyurun. İşte bu konuşmaları zenginleştiren de bu biraz hatıralar.
Bizim Hüdayi camiasının elhamdülillah insanlığa sunduğu birçok milli manevi değerleri taşıyan eserleri birçok dile tercüme edildi. Bugün 48 dilin üzerinde çalışmalar, belki 830'un üzerinde kategori, 830 eserin dünyanın değişik dillerine tercümeleri söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Çince. Hem geleneksel Çince, Hong Kong lehçesiyle, hem de normal Çince olarak basıldı eserlerimiz, bazı eserlerimiz. İlginçtir. Bu eserler aslında Çin'de baskısı, milli manevi dini nitelikli olanlar, devletin kontrolünde olan çalışmalar. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi incelemeye tabi tutuluyor. Ve şöyle bir devlet tarafından bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu eserler bu toplumda çok önemli bir boşluğu dolduracak. Muhterem hocamızın, Osman Nuri Topbaş hocamızın Vakıf İnfak Hizmet kitabının Çince tercümesi incelendiğinde diyorlar ki, ya bu toplumda cömertlik bilinmeyen bir şey, fedakarlık bilinmeyen bir şey, imkansız olana yardım etmek çok da bilinmeyen bir şey.
Öyle bir kültür yok, öyle bir gelenek yok orada.
Bu sadece biraz Budistlerde olan bir anlayış, ama madem İslam'da da böyle, biz bu kitabı devlet olarak basalım diye karar veriyorlar ve 5000 tane basılıyor. Asıl söylemek istediğim şey o değil. Gelmek istediğim nokta şu. Hizmetin hani azametini idrak etmek, ehemmiyetini idrak etmek demiştik ya. Geçenlerde Hong Kong'da bir kitap fuarı oldu. Oraya bir Hüdayi gönüldaşı, hizmet eri, Hüdayi gönüllüsü, bu eserleri tercüme eden bir kardeşimiz ailesiyle birlikte o fuara katıldı. Fuarda hem İngilizce hem Çince diğer eserlerimiz sergilendi. Orada ilginç bir şeyle karşılaştığını ifade etti. Çin'de, Şangay'da olsa gerek, orada bir camide imamlık yapan bir görevli kardeşimiz de fuara katıldığını, katılınca özellikle bizim standa gelip, Erkam Yayın Evi olarak katıldığımız standa gelip, özellikle oradaki görevli olan kardeşlerimize çok çok teşekkür ettiğini ifade etti. O Vakıf İnfak Hizmet kitabının neşrolması sebebiyle, kendi ellerine geçmesi sebebiyle o kitabı okuduktan sonra tekrar dört elle hizmete sarıldıklarını ifade etmiş. Demiş ki biz aslında daha önce yapayalnızdık. Pek fazla burada Müslümanlara hizmet sunma noktasında kimse yok. Ne zenginlerimiz ne diğer insanlar. Sadece cami imamına işte müezzinine kalan bir hizmet de bu. Biz bunları yerine getirirken bir ara şöyle düşünmüştüm. Benden başka kimse mi kalmadı? Zaten yapayalnız bırakılıyoruz deyip büyük bir yorgunluk, bıkkınlık ve ümitsizlik hatta içerisindeyken bırakın biraz da başkaları yapsın tarzında bir noktadayken bu eseri okuduktan sonra diyor yeniden kendime gelip bu hizmetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, Allah'ın mahlukatına, bütün insanlığa hizmet sunmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim diyor. Hani malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas men yenfeun nas buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanların ondan istifade ettiği, menfaat elde ettiği kimsedir. Yani kendisine bir faydasının dokunulduğu insan buyuruyor. Dolayısıyla hizmetin kendileri için çok büyük bir nimet olduğunun farkına vardığını ifade ediyor. Dolayısıyla burada tekrar şunu söylemek gerekiyor. Hizmetin elden gitmesinin ve ondan mahrum kalmanın bir mevtü külli, yani her şeyiyle yok olma olduğunun şuurundadır bu gönül insanı diyebiliriz Selahattin Bey.
Evet, ben sözün burasında şimdi ara vereceğiz yine ama araya geçmeden önce hizmet nimettir dediniz ya. Bununla evet. ilgili bir şiirden müsaadenizle birkaç kıta paylaşmak isterim sizinle ve dinleyenlerimizle. Sanki petek dokur yarim balıyla, farkı yoktur vız vız eden arıyla. Omuzunda sevgili mektuplarıyla adres bulan bilir, hizmet nimettir. Hizmet var dendi mi her şey nafile, yürümeye hali olmasa bile, sırtında bir çuval patatesle kapı çalan bilir, hizmet nimettir. Yürür kumanya ile onun izinden, kalbindeki sevinç belli yüzünden, bir iftar vaktinde yetim gözünden yaşı silen bilir, hizmet nimettir. Selam verdiğine bir gönül var deyip, tövbe diye güzel bir şey var deyip, buna bir talimat, bir selam ver deyip, gönül çelen bilir, hizmet nimettir. Yerine bir adam yetiştirmeden, ihanet etmiştir bırakıp giden, kendinden ağrı kaldır ölmeden, böyle olan bilir, hizmet nimettir. Hizmetle verilen burada bilinmez, karşılığı nedir? Orada bilinmez. Elbet bir cevabı var da bilinmez. Bilen yalan bilir, hizmet nimettir. Madem ki bilen yok, sormaktır usul. Sultanın sözüne kulak ver asıl. Bu işin sahibi Hazreti Resul, ancak bilen bilir, hizmet nimettir.
Çok güzel, ağızlarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bu konuda tabii daha çok söyleyeceğimiz söz var. Biraz da izin verirseniz devam edebiliriz. Bir gönül insanı, yani hizmet insanı, hizmette bin adım için önce bir adım atmanın gerekli olduğunun farkındadır.
Önce ilk adım.
İlk adım. Dolayısıyla bir yerinden başlamak gerekiyor. Bununla birlikte İşe başlamanın değil, asıl işin sonunu getirmenin hüner olduğunu da çok iyi bilir bu hizmet insanı, gönül insanı. Hüdayi anlayışında, Hüdayi'nin misyonunda dolayısıyla bir işe başlamaktan ziyade o çok mühim. Ama onun sonunu getirmek, sürdürülebilir olmak diyorlar şimdi yeni tabirle. Hizmetlerinde sürdürülebilir olmasını hedefine koyan insan olmak gerekiyor. Bir başka yönüyle ele aldığımızda gönül erleri aynı zamanda birer hizmet eri olduğu için, oldukları için uzun yollar boyunca binbir canlıya, insanlara, hayvanlara, ağaca, güle, sümbüle, bülbüle hizmet ederek akıp giden ırmaklar gibidir ki onların varacakları menzil ancak Canan'ın sonsuzluk ve vuslat deryasıdır. Bunun için gönül insanının aşk ikliminden beslenen hizmet arzusu onu sonsuzluğun seyyahı eyler. Bu tabirler muhterem hocamıza ait tabirler, özellikle şu son söylediğim cümleler olduğu gibi ondan alıntı. Yani bir kere bu gönül insanını aşk ikliminden beslenmesi gerekiyor. Oradan beslenirse o zaman bu hizmetin daha uzun soluklu, daha verimli, daha bereketli olduğunu görüyoruz. Yani bütün bin bir canlının o zaman ondan istifade edebildiğini anlıyoruz. Ama yukarılardan beslenmemişse, yukarılardan beslenmeyince o aşk ikliminden, yukarılardan beslenmeyen hizmetler çoğu kere akim olan, bir müddet sonra sönen, sürdürülebilir olmayan hizmetler olmuş oluyor. Dolayısıyla gönül insanı samimi ve hakiki hizmetlerin ancak kalbi olgunluğun şaheseri olduğunu, fedakarlık ve hizmeti nispetinde ömrünün fani hayatından sonra da devam edeceğini müdriktir. Bunu idrak etmiştir. Yani eğer bizler fani hayatımızdan sonra da hizmetler devam etsin diyorsak, bu fedakarlığa, bu yorulmalara evet diyebilmeliyiz. Onları kabul edebilmeliyiz. Yine gönül insanı manevi yolculuğunda makam ve statüler kalktığında içe erişileceğini, asıl manevi terfinin hiçliğe ulaştıktan sonra başlayacağını, manevi yolda statünün değil hiçliğin esas olduğunu asla unutmaz. Ayrıca o, manevi yolda en büyük tehlikenin ve bu yolun kanserinin benlik ve üstünlük iddiası olduğunun bilinciyle hep tayakkuz halindedir. Uyanık olur. Yani dolayısıyla bu hizmet aslında bir nefs engelini aşma noktasında bir imtihan alanı olmuş oluyor. Var. Test alanı olmuş oluyor. Burada tabii benlik duygusu da çoğu kere bir hakikat olarak, tabii olarak herkeste belli oranda, belli nispette onun bir imtihan şeyi olduğunun hep farkında olmak gerekiyor.
Ama işte o benliğe iptal damgasını vurmak belki önemli.
İşte ona bir çarpı vurabilmek çok zor Selahattin Bey. Bu tabii kalbi olgunluğun, nefis tezkiyesinin yani mücadelesinin bu noktada terbiyenin terbiye içerisine girmekle mesafe alınabilecek bir konu diye düşünüyorum.
Peki o zaman çok önemli bir konuya temas ettiniz yine ama bir virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Ardından efendim 96.8 Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı ile beraber Hüdayi Coğrafyası programına, bu bereketli coğrafyada dolaşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüdayi Coğrafyası programında beraberliğimiz devam ediyor. Özellikle gönül insanını programımızın geride bıraktığımız ikinci bölümünde böyle ayrıntılı bir şekilde madde madde tarif etti bize Doktor Alican Bey. Ve tabii daha gönül insanının birçok hususiyetleri var. Nevi şahsına münhasır vasıfları var. Gerçekten de hak bir dava için doğru bildiği yolda gerekirse tek başına yürümeyi göze alabilen, hani Osman Gazi'nin dediği gibi Bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değil, bizim davamız ilahi kelimetullah davasıdır diyen insandır bir yerde hizmet insanı. Gerektiğinde gözünü kırpmadan yardan, anadan, serden geçebilme cesaretini gösterebilen böylesine adanmış bir ruhun da sahibidir ki siz onu çok güzel tarif ediyor, çok güzel tanımlıyorsunuz. Yine hocamızdan çok güzel cümlelerle Alican Bey. Devam edelim bence gönül insanını tanımaya. Bu aynı zamanda bir hüdayi gönüldaşının da tarifi oluyor, tanımı oluyor bizler için.
Doğru söylüyorsunuz. Devam edelim inşallah. Gönül insanı, gayesi Allah'ın rızasını elde etmek olan gönül insanı, gerektiğinde bazen sağır, bazen ama, bazen de dilsiz kalmayı, kısacası toprak gibi olmayı kendisine şiar edinmelidir. Çünkü hizmet esnasında zaman zaman böyle olmayı gerekli kılan durumlarla karşılaşmak mümkün. Yani kendisine bir toprak gibi olmayı şiar edinmesi gerekiyor. Toprak nasıl ki her şeyi içine alıp kendisine dönüştürüyorsa, gönül insanı da böyle olmalıdır. Yani insanların kusurlarını, ayıplarını setretmeyi, örtmeyi ve hataları kendi nefsine izafe edip onları affetmeyi bilmelidir. Kısacası gönül insanı affede affede affedilmeye layık hale gelmeyi, yani ilahi mağfirete kavuşmayı ümit etmelidir. Yani bunlar da hep dikkat ederseniz o nefs engelini aşmaya matuf şeyler. Hep o imtihan alanı olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet dediğimiz alan da bunun tam bir laboratuvarı. Tam bir laboratuvarı.
İncitmemek ve incinmemek.
Yani bu tabii çok kolay bir şey değil ama hakikaten biz affedilmeyi arzu ediyorsak mesela, her insan affedilmeyi umut eder, kesinlikle, arzu eder Rabbinden. Biz bunu arzu ediyorsak, dolayısıyla Allah'ın bize verdiği fırsatlar çerçevesinde biz acaba kardeşlerimizi, insanları affedebiliyor muyuz? Bu noktada neredeyiz? İşte insanlar arası ilişkilerde, her türlü hizmet, hangi tür hizmet olursa olsun, insanlar arası ilişkilerde bu durumla hep karşı karşıya geliyoruz. Çünkü fıtratlar farklı, temayüller farklı, istidatlar farklı. Buralarda işte bu laboratuvarda, hizmet laboratuvarında özellikle bu noktalarda bir testle karşı karşıyayız. Teste tabi tutuluyoruz. Dolayısıyla bir gönül insanı özellikle affetmeyi bilmelidir. Affede affede de affedilmeye layık hale gelmelidir. Bir diğer yönüyle bakacak olursak, gönül insanı en yanlış kararın öfke anında verilen karar olduğunu, öfkenin ise nefse bahşiş vermekten başka bir işe yaramayacağının farkındadır. Dolayısıyla mümkün mertebe bir hüdayi gönüldaşı da öfkeli değil, öfkesini dizginlemeye çalışan, yine nefsin kontrolü aslında, onu terbiye etmeye yönelik bir vasıftır bu da. Bunun dışında tene saadet verilmeye başlandığında, yani ceset çok beslenmeye başlandığında ruhun saadetinin sönmeye başlayacağını, bu yüzden asıl saadetin bedeni beslemekten daha çok ruha gıda vermekle elde edileceğini keşfetmiştir o. Yani bir hüdayi gönüldaşının veya gönül insanının dünyasında cesede verilen önemden daha çok belki ruha önem vermek, kalbin beslenmesi, gönlün beslenmesini ihmal etmemek diyelim, önem arz ediyor. Bugün ise toplumda özellikle manevi buhranların, sıkıntıların, ahlaki zafiyetlerin, birçok problemlerin temelinde bu yatıyor. Cesetler besleniyor, tenler besleniyor. Onun ihtiyaçlarıyla ilgili hiç taviz verilmiyor diyelim. Her türlü gayret gösteriliyor bu noktada. Ama ruhun tekamülü, onun yücelmesi, onun hassas hale gelmesi, kalbin hassas hale gelmesi, incelmesi, gönlün bu noktada terakki etmesi, gelişmesi maalesef biraz ikinci plana itiliyor.
Yani ruh bakımını ihmal ediyoruz.
Ruh bakımı genelde ihmal ediliyor. Halbuki bunların ne derler, dengeli olması gerekiyor. Hatta ruhun daha çok beslenmeye ihtiyacı var. Ruh beslenirse, çünkü o gönül daha farklı hassasiyetler, incelikler kendisinde barındıracağı için bu hassasiyetlerle, bu inceliklerle insanlığa, topluma, bütün mahlukata bir şeyler verebilme şansı daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bir hüdayi gönüllüsünün, gönül insanının, gönüldaşının sadece tene saadet vermek yerine ruhun saadetinin önemini idrak etmesi gerekiyor. Asıl bedeni beslemekten çok ruha gıda vermesi gerekiyor. Yine gönül insanının kalbi bütün güzelliklerin temerküz ettiği bir yer olmalıdır. İnsan güzellikleri bazen seyreder, bazen de takdir eder. Ama gönül insanı bunların da ötesinde o güzelliklerle bütünleşebilendir. Yani sadece seyreden değil, sadece takdir eden değil, güzelliklerle buluşan, onunla bütünleşen insandır. Bütün bunların ise ancak imandan ihsana ulaşmış bir kulluk anlayışıyla elde edilebileceğinin idrak içindedir o. Yani böyle bir hassasiyete doğru yol almak, mesafe alabilmek şüphesiz sadece inandım demekle olmayacak. İmandan ihsana ulaşan bir kulluk anlayışıyla, böyle bir hedefle, kendimize böyle bir misyon biçmekle olacak. Dolayısıyla hüdayi anlayışı, hüdayi gönüldaşının bu vasıflara sahip olması gerekiyor. Sayılan bu vasıflara tabi sahip olmak anlatıldığı kadar kolay olmadığı
elbette,
için
elbette.
Şimdi dil dönüyor, bunları söylüyor ama bu anlatıldığı kadar kolay olmadığı için burada gönül eğitiminin zorluğu baştan kabul edilmelidir. Bu aslında bir gönül eğitimidir. Yani bu hizmetin temelinde bir gönül eğitimi yatmakta. Bunun da zorluğu baştan kabul edilmelidir. Çünkü biraz önceki saydığımız vasıflardan hareket edersek, sevmek zordur Selahattin Bey.
Evet.
Affetmek zordur. İnfak zordur. Hizmet zordur. Öfkeyi yenmek zordur. Bütün bu saydığımız şeyleri yapmak zordur. Bu yüzden de gönül insanı sürekli bu zorluğun bilincinde olup bunu aşabilmek için kendi iç dünyasında bir direnç geliştirmesi gerekiyor.
İrade ortaya koyması.
Tabii yani zorluğu gördüğünüzde o zorluğa göre, onun nispetine göre kendimizde bir direnç geliştirmeliyiz. O zorluğu aşabilmek için iç dünyamızda bir direnç geliştirmeliyiz, irade geliştirmeliyiz. Azim ve gayretini bu anlamda da bu gönül insanı hep diri tutmalı. Yani o azim ve gayret olursa Allah'ın izniyle, biraz önce Mevlana'dan bir örnek verdik ya, işte kabımız kadar, istidadımız kadar, potansiyelimiz kadar ne yaparız? Bu noktada mesafe alabiliriz diye düşünüyorum. Bu konu tabii çok daha çok şeyler söylemek mümkün.
Evet işte ama
bu kadarla iktifa edelim derim ben özellikle.
Evet.
Dolayısıyla yani bu vasıflar, bu ölçüler büyüklerimizin bizler için ortaya koyduğu ölçüler. İnşallah Cenab-ı Hak istidadımızı, vüsatimizi genişletsin,
İnşallah.
Artırsın. Bu vasıflara kabiliyetimiz kadar bizleri de bu vasıflarla buluştursun diye dua ve niyaz ediyorum.
Evet, çok güzel bir gönül insanı profili çizdiniz. Aslında programımızın geride bıraktığımız bölümlerinde de ifade ettiğiniz gibi bundan 21 yıl önce 1992 yılının Ocak ayında işte kardeş ülke kardeşlerimizin, bizim soydaşlarımızın yaşadığı Azerbaycan'da böyle bir işte gönül insanının attığı tohumlar böyle bereketlenmiş ve daha sonra orada nice nice gönül insanlarının emek mahsulü, hizmetleri var. Gerçekten hep bakıyoruz, öncelik gönüllere yapılan yatırımlar üzerine olmuş. Önce gönüller fethedilmiş, gönüller kazanılmış. O gönüller kazanıla kazanıla işte sizin de o 20 yıl boyunca çok yakından şahit olduğunuz üzere adeta dünya bir hüdayi coğrafyası haline gelmiş. Ama burada hep ilk hedef değil mi? Gönül kazanmak, bir gönülle bir iman hakikati düşürebilmek, bir manevi güzellik düşürebilmek, bir gönlün yarasına merhem olabilmek, onun derdiyle dertlenmek, haliyle hallenmek, ifade etmeye çalıştık. O matemlerin civarında dolaşabilmek, hidayete muhtaç olanlara hidayet aşısı yapabilmek, işte hüdayi gönüldaşı demek, gönül insanı demek biraz da bu demek. Şimdi inşallah biz hüdayi coğrafyası programında sizlerin tabii Alican hocam tariflerinizle, tanımlamalarınızla, şahitliklerinizle, aklınıza gelen, kalbinize düşen hatıralarınızla biraz daha bu gönül insanının, gönül insanlarının hüdayi coğrafyasını nasıl zenginleştirdiklerini, bu coğrafyayı nasıl bu hale getirdiklerini uzun uzun ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Bu işin ilk elden inşallah mimarlarıyla, o kalp işçisi, güzel insanlarla değerlendirme fırsatı buluruz diyoruz. Bu vesileyle Hüdayi Coğrafyası programı bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Erkam Radyo'ya programımız hoş geldin. İnşallah önümüzdeki programlarda tabii sizler için hazırladığımız çok sorular vardı. O sorular çerçevesinde devam ederiz programımız, olur mu?
İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz Selahattin Bey. Ben tekrar bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hem Türkiye'miz için, ülkemiz için, hem İslam ailemi için, hem insanlık için hayırlar, bereketler getirmesini ümit ediyorum.
Evet, Hüdayi coğrafyası hem coğrafya itibariyle önemli, hem program itibariyle önemli bir program. Vesselam diyelim. Siz kıymetli dinleyenlerimizi Doktor Alican Tatlıbey ile beraber Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası'ndan programını dinlediniz.